her zaman karşımızda mutlaka bir bilgi akışı ve bu bilgi akışı analiz edilerek aslında üzerine hukuken bir şeyler söylenmesi gereken bir dünya var. Çünkü Alman kültür eğitimlerine gittiğimde kaçıp İstiklal Caddesi'nde gezdiğimi keşfetmişti. Usulü ve icrayı bırakmak benim için ipimi çekmekti. Ama ben ipimi çekmeyi severim. Çünkü cesaret edemezseniz yenilikler ve başkalıklara yol alamazsınız.
Ben Furkan Güventaş'tan. Hukuk Atölyesi başlıklı bu podcast serisinde alanında usta olan isimlere yalnızca yöntemlerini soruyorum. Bu bölümde konuğum değerli hocam Leyla Keser. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Furkan'cığım.
Bugün Leyla Hoca'yla bilişim ve teknoloji hukuku alanındaki yolculuğunu ve özellikle Türkiye'deki hukukçular için bu alanın metodolojisini konuşacağız. Hocam ilk soruyla ben başlamak istiyorum. Ben şunu biliyorum, siz ilk başta medeni usul hukuku kürsüsünde başladınız akademisyenlik hayatınıza. Ancak sonrasında bilişim ve teknoloji hukukuna geçişiniz söz konusu oldu. Merak ettiğim şey, neden bilişim ve teknoloji hukukunu seçtiniz? Sizi bu alana iten şey neydi?
Yenilik ve başkalık, başka değişik bir şey yapma heyecanı ve arayışı diyelim. Usul ve icra kürsüsü güzeldi. Fakat beni bilişim hukukuna götüren bir yolculuk oldu o süreç. Dolayısıyla o süreçteki herkese şu an teşekkür ediyorum. İyi ki süreçte benim sıkılacağım konularla uğraşmışım. İyi ki heyecan verici konulardan aslında oluşmayan bir dünya ile buluşmuşum. Klasik maddesi, yargıtay kararları, belli şeyler çok benim hoşuma gitmiyor. Dolayısıyla beni iten sebep temel olarak aslında buydu. Yenilik ve değişiklik ihtiyacı.
Peki hocam, doktora tezinizi tamamladıktan sonra mı? Yani bilişim ve teknoloji hukuku dünyasına adım attınız.
Doktora tezimi tamamladıktan sonra ben Marmara Üniversitesi'nden ve bu kürsüden ayrılırım. Çok uzun yıllarca telaffuz ettiğim bir şeydi. Fakat bilişim hukuku yolculuğu aslında Almanya ziyaretlerim sırasında başladı. Almanya ziyaretlerimde üniversitemizde de iki defa misafir ettiğimiz Herbert Burkert Hoca ve henüz daha misafir edemedim ama davet ettim. Tekrar burada da tanıştırmak istiyorum bilişim hukukçularıyla. Thomas Hören Hoca. Çalıştığım üniversite Münster'de ama Almanya'da belki Thomas Hören'le aslında başladı. Çünkü bilişim hukuku ve Thomas Hören'in şeyi de teoloji okumuş, arkasından hukuk fakültesi okumuş ve sonra bilişim hukukuna doğru yol alan bir kişilik. Thomas Hören'la beraber başlayan süreç, onun yeni yani çalıştığı makaleler, vermeye çalıştığı, hazırladığı dersler ne oluyor sorusu, bu alan ne acaba diye bir araştırmaya itti beni. Dolayısıyla yani 93'ten itibaren aslında benim Almanya'da olduğum zamanlar bilişim hukuku yavaş yavaş oralarda tohumları serpiliyor ve yeşeriyordu. Özellikle 98 yani benim doktora tezimi verip Marmara'dan ayrıldığım vakit dönüp Amerika'ya da baktığımızda Harvard Berkman Center'ın kurulduğu tarih. Ya da dönüp Avrupa'ya baktığımızda yavaş yavaş Leuven Üniversitesi'ndeki bilişim hukuku araştırma merkezi ki Avrupa'nın en eski bilişim hukuku araştırma merkezi orası. Artık akademik anlamda aslında araştırma merkezleri şeklinde bir oluşumların da daha böyle bir şekillendiği yıllar. Dolayısıyla 98 aslında bilişim hukuku anlamında Avrupa'nın ve Amerika'nın yolculuğu daha ileri aşamalara götürdüğü zamanlardı. Benim biraz daha artık ben bu yolun yolcusuyum deyip Marmara'dan ayrıldığım, bağımı kopardığım tarih dünyada da bunun daha kurumsallaşmaya başladığı zamanlardı. Özellikle bilişim hukuku yolculuğundaki önemli isimlerden, Türkiye'deki isimlerden birisi belki motive etme anlamında Ejder Yılmaz Hoca. Kulaklarını çınlatıyorum hocamın burada. Ejder Hoca doktora tezi yazarken konunun zor olduğunu, daha basit konular seçmeme salık vermişti. Dinlememiştim, ben bunu çalışacağım demiştim. Daha sonra döndüğümde Marmara'dan ayrılıp bilişim hukuku yolculuğuna başladığımda yine haber vermiştim. Desteği ondan gördüm her zaman. Dolayısıyla Ejder Hoca benim için hukuk hayatımda destekleyici, pozitif eleştiri yapmak nedir konusunda akademik anlamda çok şey öğrendiğim meslektaşlar arası etik ve yaklaşımlar bakımından önemli hocalardan birisidir.
o kuşakta da bu şekilde size destek veren bir hocanın olması sizin için ayrıca değerliydi sanırım.
Kesinlikle. Çünkü Almanya'da da beraber çalıştığım diğer hocalarla konuştuğumda daha klasik hukukun temel konuları varken neden bilişim hukuku çalıştığım sorusu oradaki birçok hoca için de gerçekten soru işaretiydi.
Diğer tüm disiplinlerde olduğu gibi bilişim ve teknoloji hukuku alanında da yabancı dilin önemi aşikar. Bu alanda özellikle sizin yabancı dil öğrenme sürecinizi merak ediyorum. Ve bu alanda çalışmak isteyen bir öğrenci ya da akademisyen adayı yabancı dil açısından nereden başlamalı ve nasıl bir yol izlemeli?
Bilişim ve teknoloji hukukçuları özelinde konuşacak olursak, %95 İngilizce kesinlikle herkesin bilmesi gereken bir dil. Ve bu alan gerçekten İngilizce üzerine dönüyor ve ilerliyor. Hangi ülkeden olursa olsun, Alman da olsa, Fransız da olsa, Çinli de olsa, işte İtalyan da olsa, İngilizce yazarak aslında herkes bu alanı besledi ve İngilizce bir kabul edilmiş dil oldu. Çünkü dönüyoruz, standartların dili İngilizce. Dönüyoruz, temel Avrupa'dan, Amerika'dan gelen düzenlemelerin dili İngilizce. Çoklu dillerde tabii ki yayınlanıyor ama ortak dil bizim dünyada gerçekten İngilizce. Dolayısıyla herkesin bir İngilizceyi adı soyadı gibi iyi biliyor olması ve öğreniyor olması önemli. Almanca benim için zorunlu öğrenmem gereken bir şeydi. Çünkü usul icra kürsüsünde bu alanın kaynağı Almanya'da. Senin Almanca öğrenmen gerekir dediler. Haftada 5 gün, 5 saat, 4-5 saat bana yoğun bir Almanca eğitimi verdiler. Sağ olsun kürsüdeki hocam Ergun Önen hoca, Almanca hocasını okulda rica ederek böyle bir şey ayarlamıştı bana eğitim. Bu benim için çok kıymetliydi. Çünkü Alman kültür eğitimlerine gittiğimde kaçıp İstiklal Caddesi'nde gezdiğimi keşfetmişti arkadaşlarımla. Bunu engellemek için okulda dizinin dibinde bir Almanca eğitimi verdirdi. 6 ay gramer vesaireyi falan halledip sonra ben yüksek lisans tezimde kitapları okuyarak yavaş yavaş atıf yapabilmeye başlamıştım. Ama şu an Almanlarla bile İngilizce konuşuyorum.
Bu alanda hocam yaklaşık 20 yıldır çalışıyorsunuz. Yani 98'i ben esas alıyorum. Lütfen yanlışı düzeltin.
Doğru.
22 yıllık süreçte özellikle metodoloji açısından, yöntem açısından sizin ufkunuzu açan hocalar var mı? Bunu merak ediyorum. Aslında biraz başında siz bahsettiniz ama şimdi bunu daha da detaylandırabiliriz. Hem hocaları hem de varsa eserleri de merak ediyorum. Yani sizin akademik perspektifinizde kırılma yaratan hocalar ve eserler hocam.
Marmara'dan ayrılmak, usulü ve icrayı bırakmak benim için ipimi çekmekti. Ama ben ipimi çekmeyi severim. Çünkü cesaret edemezseniz yenilikler ve başkalıklara yol alamazsınız. Usul icra bitti. Ben yeni bir yolculuğun içindeyim. Bilişim ve teknoloji hukuku. Adı bu ama bu nedir? Hukukta alt disiplinlerden biri midir? Yoksa bilişim ve teknoloji hukuku bir metot mudur? Nedir sorusunun cevabını o dönemlerde ben de arıyordum. Çünkü nerede duracağım? Burada da aslında okyanusun iki tarafında yine iki önemli isim var. Avrupa tarafı Herbert Burkert, 2014 tarihli makalesinde bunu çok net olarak ortaya koydu. Bu bir disiplin değil, bir metottur dedi. Dönüp okyanusun öbür tarafına baktığımızda Lawrence Lessig, Amerika'daki bir yargıcın cyber law bize ne öğretebilir? Bir şey öğretmez. Atların hukukuna gidip gelip sonuçta konu bağlanıyor. Dolayısıyla ayrı bir metot değildir. Olsa olsa bir disiplin olabilir gibi bir görüşü savunmuştu. Lawrence Lessig de bunun üzerine çok ünlü o güzel makalesini yazdı. O yüzden bilişim ve teknoloji hukuku yoluna kendisini adayacak olan tüm genç arkadaşlarımın Herbert Burkert'ın Disiplinden Metoda isimli Information Law From Discipline to Method makalesi ve Lawrence Lessig'in Law of the Horse, Cyber Law Bize Ne Öğretebilir makalesiyle aslında bu yola çıkmalarını ben tavsiye ediyorum. Çünkü bu bizim gerçekten kırılım noktamız.
Evet.
Herbert Burkert'ın makalesinde çok güzel vurguladığı gibi biz information flow'ları, bilgi akışlarını aslında takip eden, analiz eden ve bu bilgi akışından çıkan sorunsallarla yolumuzu belirleyerek ya ayrı düzenlemeler çıkartıyoruz, örneğin elektronik imza gibi ya da belki AI'ya ilişkin yakında çıkacak düzenlemeler gibi ya da mevcut düzenlemelerin içerisine arkadaki bilgi akışını analiz ederek bir takım hükümler koyarak sorulara cevap veriyoruz. Örneğin 56.1'e şimdi eklenecek hükümler gibi.
Ben şunu anlıyorum buradan. Bilişim ve teknoloji hukuku size göre müstakil bir alan ve bu alanın metodu da aslında bilgi akışlarının analizi üzerine kurulu.
Evet.
Yani diğer disiplinlerde örneğin medeni hukukta ya da sözleşme hukukunda irade özerkliği prensibi üzerinden bir yorum yapılıyorken, bilişim hukuku da bilgi akışları üzerinden bunların analiz edilmesi üzerine bir metot geliştirmiş durumda. Dolayısıyla ayrı bir metodu olması itibariyle bilişim ve teknoloji hukukunun müstakil bir alan olduğunu söylüyorsunuz.
Biz bugün IoT'ye de baksak, bir teknoloji, yeni bir teknoloji ya da 5G'ye de baksak, dönüp arkada sürekli o bilgi akışlarını analiz etmek zorundayız. Diyelim ki işte şeyler, IoT'de sensörlerin birbirleri arasında paylaştığı datalar ya da otonom araçlar, sürücüsüz araçlar, onların işlediği, proses ettiği ve paylaştığı datalar. Her zaman karşımızda mutlaka bir bilgi akışı ve bu bilgi akışı analiz edilerek aslında üzerine hukuken bir şeyler söylenmesi gereken bir dünya var.
Almanya'daki hocalarınız ve Harvard'daki hocalarınız bu anlamda metot açısından size ne kattı?
Öncelikle Herbert'tan ve Thomas Hören'dan ben multidisipliner olabilmeyi ve bakabilmeyi öğrendim. Eğer bu alanın içerisindeysek, hani metot belli, metotta bir information flow'lar üzerinden gideceğiz ama nasıl gideceğim? Sadece hukukçu olarak baktığım vakit hukuki problemleri belki görebiliyoruz ama onlar öyle değil. Herbert bir konuya baktığı vakit kendi görebildiği şey tarihi de katıyor, felsefeyi de katıyor. Thomas Hören gidiyor yine kendi arkadaki başka background'larını ilave ediyor. Ama bir de herkes oturup bir şekilde konuyu daha teknik insanlarla da istişare ediyorlar. Bu da bir kırılımdı birçok hukukçu için bizim şu an içimizde olan dünyadaki baktığımızda. Mühendislik bitiren, üstüne hukuk okuyan ya da hukuk okuyup gidip üstüne bilgisayar mühendisliği gibi ya da bilgisayar bilimleri gibi alanları okuyan birçok hukukçu oldu. Bilişim hukukunun belki güzelliği burada. Biz belli bir konuya ilişkin aslında ortaya bir görüş koyabilmek için mutlaka başka disiplinlerden çok beslenmek durumundayız. Bu bizim metodolojimizi de zaten yaptığımız çalışmalarda doğrudan etkiliyor. Tek başımıza hukukçu olarak ortaya koyduğumuz sorunsallarla, bir konuyu, sorunu tartışmayı aslında hedefleyen sorularla multidisipliner olduğumuz vakit birçok kişi farklı backgroundlardan bir araya geldiği vakit ortaya çıkan şeyler, sorunsallar birbirinden tamamen farklılaşıyor. O yüzden dünyada benim gözlemlediğim genelde tek tek tek isimlerle yazılar falan artık çok fazla çıkmıyor. Herkes mutlaka ya iki kişi bir araya geliyor ya üç kişi bir araya geliyor ama backgroundlarına baktığımız vakit işte biri hukukçu oluyor, biri ekonomist oluyor, diğeri işte bilgisayar mühendisi oluyor. Bir arada hepsi bir şey çıkartıyor, ortaya koyuyorlar.
Hocam, bilişim ve teknoloji hukuku içerdiği konular itibariyle çok geniş, derya deniz bir alan. Siz de bu alanda yaklaşık 20 yıldır çalışıyorsunuz. Bu alanda yaptığınız çalışmalarda üzerinde mercek tutmaya değer gördüğünüz konuları nasıl tespit ediyorsunuz?
Cevabı basit de aslında. Dünyada neler oluyor? Bu her alan için geçerli. Hangi alanda çalışıyorsanız çalışın, algılarınızın açık olması gerekiyor. Şimdilik dünyada, ileride Mars'ta olabilir. Neler oluyor sorusunun cevabını hep merak ediyor olmak gerekiyor. Dolayısıyla merak diyelim. Dönüp hani dünyaya baktığımızda bir yeni gelişen teknolojiler neleri çalışmamız gerektiğine ışık tutarken diğer tarafta da bu teknolojilere odaklı ya da bu teknolojilerden bağımsız daha böyle bir gelecek projeksiyonları yapan coğrafyalar bize fikir veriyor. Örneğin yüz tanıma ve yüz tanımının yasaklanması ya da buna izin verilmesi ama özünde neden yüz tanıma sorun yaratıyor, problem yaratıyor gibi bir konu. Oturup üzerinde işte kafa yorulması gereken işte biyometrik veri, biyometrik verinin nasıl ve ne şekilde kullanılacağı sorusu gibi bir konu bir anda gündemimizde olabiliyor.
Bazen de üzerinde emek sarf edilmesi gereken miktardan çok daha fazla emek sarf edilen konular oluyor. Zannediyorum unutulma hakkı bunlardan bir tanesiydi. Dünyada çok popüler oldu ve herkes unutulma hakkı çalışmaya başladı. Ya da bir teknoloji, örneğin işte yapay zeka teknolojisi sürekli konuşulan, tartışılan bir mevzu. Ama henüz tam anlamıyla bu işin teknik altyapısı da oturmadığı için acaba bunun hukuki altyapısını bugün çalışmak gerekir mi? Ya da buna ne zaman çalışmaya başlamak gerekir?
Bir hani uzgörü geliştirebilmek için o konuya ilişkin aslında bir zaman gerekiyor. Yani bu konu trenddir, ben bunu yazayım dediğinizde 2-3 tane makaleyi okuyup bir şey yazıyorsunuz ortaya ama arka tarafında ne döndüğünü işin ya da gerçekten çok farklı boyutlarını göremediğiniz için kısır çalışmalar çıkıyor ortaya. Dolayısıyla bu tür çalışmalarda ben bunu zamanla yaymayı tercih ediyorum. Gözlemlemeyi tercih ediyorum. Anlamamız gerekiyor bizim bilişim ve teknoloji hukukçuları olarak. Anlamak da zaman ve aslında emek istiyor. Ve aslında farklı bakış açıları geliştirmemizi de gerektiriyor o süre içerisinde.
Yani hocam aslında şunu söyleyebiliriz. Evet, teknoloji çok hızlı gelişen, değişen bir süreç. Ama yıkıcı teknolojiler açısından bunun hukukunu ya da regüle edilmesini konuşurken, yazarken, tartışırken bunun ilk önce en azından belli prensiplerinin oturması ve bu prensiplerin oturma sürecinde teknolojinin de izlenmesi gerekiyor şeklinde algılıyorum ben.
Kesinlikle. Bir konuda regülasyon ihtiyacı var mı yok mu sorusunun iyi analiz edilmesi gerekiyor. Aslında bizim yaptığımız şey de şu an, bir gün eğer bir AI regülasyonu olacak olursa hangi noktalarda olmalı ve nasıl olmalı sorusunun aslında ön analizleri ve araştırılması niteliğinde.
93'ten alırsak yaklaşık 30 yıldır akademinin içinde biri olarak sormak istediğim husus, sizi bu kadar süre içerisinde en çok şaşırtan şey neydi?
Genç nesillere bir hocanın görevi, Ejder Hoca'nın çok güzel ifade ettiği gibi, genç nesilleri yetiştirmek, kendisinden sonra gelen jenerasyonu yetiştirmek. Bu misyon çerçevesinde de paylaşımın, akademik paylaşımın önemli olduğunu düşünüyorum. Bir gün ihtiyaç duyduğum bir kitap, yüksek lisans tezimde atıp yapmam gereken, hocanın kütüphanesinde kitabı rica ettim. Kitabı benimle paylaşmamıştı. Ben kullanıyorum ya da işte hani işim var, lazım kitap bana gibi bir gerekçeyle. Sonra ben kitabı kendi imkanlarımı kullanarak Almanya'dan getirtmiştim ve oturup atıf yapmıştım. Ama bana garip gelmişti. Bir hocanın kendisinden sonraki işte jenerasyon, onun asistanları, asistanın ihtiyaç duyduğu bir şeyde ve kendisinde olan bir bilimsel eserde onu saklaması bana çok garip gelmişti. Sonra Almanya'ya gittiğimde, akademisyenlerin Alman versiyonlarını gördüğümde, orada beraber çalıştığım hocalar da benim çalıştığım konuyla ilgili evde kendi kişisel kütüphanelerinden okumamın faydalı olduğunu düşündüğü eserleri stickerlar yapıştırarak, her yeriyle zaman harcama, zaten çok şey okuman gerekiyor, şu bölümler senin için önemli diyerek her gün kolunun altında bana dünya kadar dergi ve kitap taşıdığını gördüğümde nasıl bir hoca olmam gerekir, nasıl bir akademisyen olmam gerekir ve benim asistanlarımı ya da beraber çalıştığım akademisyenleri nasıl yetiştirmem gerekir sorusunun cevabında bunlar beni şaşırtan örneklerdi.
Bilişim ve teknoloji hukukunun kurumsal yapısına geçmek istiyorum. Siz Türkiye'deki bildiğim kadarıyla bilişim ve teknoloji hukuku alanındaki ilk enstitünün ya da o zamanki ismiyle araştırma merkezinin kuruculuğunu yaptınız. Neden bir enstitüye ihtiyaç duyuldu? Buradan başlayabiliriz.
Tarih 2004, 98'den 2004'e kadar ben hani bireysel olarak çalışıyorum, ediyorum. Bilgi Üniversitesi'nde dersler açıyoruz, öğrencilerin ilgisini görüyoruz. Ama artık kurumsallaşalım deyip 2004'te YÖK'e başvurup bir araştırma merkezi kurulmasını istedik. İzin verdi. Araştırma merkezlerinde çok problem olmuyor, tartışılmıyor. İzni aldık. Fakat o bir milattır bizim için. Sadece araştırma merkezi olarak kurulmakla kalmadı. Biz araştırma merkezini kurarken arka tarafta bir model çalışması da yaptık. Model çalışması da acaba nasıl bir araştırma merkezi olsun, neye odaklansın, ne tür rolleri ve fonksiyonları olsun sorularını yanıtlamaya çalışıyorduk. Karşımızda Harvard Berkman Center vardı, Charles Nesta'nın 98'de kurduğu ve Avrupa'da da Leuven Üniversitesi'nde Jos de Mortier'in, kulakları çınlasın ikisinin de, onun kurduğu bir araştırma merkezi var. Dolayısıyla bir benzeri de Türkiye'de kurulmuş oldu. İçinde iki tane Amerikan ve Avrupa aslında yaklaşımlarının harmanlanmış şekli var. Merkez kuruldu ama merkezin bir misyonunun olması gerekiyor. Bu misyon bizde de dijital Türkiye, bilgi toplumu, devlet gibi kavramların aslında Ankara'da daha çok konuşulduğu ve artık bilişim hukuku mevzuatının hazırlanmaya başladığı zamanlar. Biz üniversite olarak bu çalışmaların, bu projelerin mutlaka içinde olmalıyız ve kamu kurumlarına destek vermeliyiz. Hala kamu kurumlarına destek olma misyonu devam ediyor. Onda bir değişiklik yok. O bizim çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak her türlü kimliğimizden bağımsız yaşadığımız ülkeye destek olmak hepimizin görevi. Bunun hükümetlerle ilişkilendirilmesini de hiçbir zaman doğru bulmuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacak bir devlet ve biz o devletin vatandaşları olarak devletin kurumlarına yardımcı olmakla yükümlüyüz. kenardan oturup eleştirmek bilim insanlığı değil bence. Ya da bir bilime hizmet etmek değil. Eleştirmek tabii ki olacak ama eleştirdiğimiz şeyi gidip oradakilerle beraber çalışıp, orada savaşıp, onlarla beraber onları açıklayıp, anlatıp, farklılaştırıp değiştirebiliyorsak keyifli ve güzel. Yani sonuç almayı seviyorum ben. Bir kenarda bir şey söylemeyi değil. Dolayısıyla o tarafı, enstitünün o misyonu hep devam etti ve edecek. Bizden sonraki arkadaşlara da aslında hep onu söylüyoruz.
Bir de enstitünün hocam yani önemli bir geçmişi var. Araştırma merkezi olarak 2004 yılında kuruldu ama bugün 15 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdürüyor ve siz sürekli bu enstitü bünyesinde raporlar oluşturuyorsunuz, özel şirketlerle projeler yürütüyorsunuz, kamu kurum ve kuruluşlarına destek sağlıyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'nin bu alandaki önemli ihtiyacına yönelik çözümler üretmeye çalışıyorsunuz. Dünya çapında Türkiye'deki sizin içinde bulunduğunuz enstitünün ve buna benzer yapılanmaların dünyayla rekabet gücü nedir sizce? Yani Türkiye'nin bu alandaki pozisyonunu merak ediyorum.
Engeller diyeyim. Çünkü dünyada enstitüler kuruluyor ya da merkezler kuruluyor ama o enstitü ve merkezlerin yüksek lisans ya da doktora programları çok çabuk izin alıyor. En azından kurulma ve hayata geçirilme noktasında bir akademisyenin iradesi ve üniversitenin kararı yeterli olurken daha farklı mekanizmalarla idari yapı içerisinde çok uğraşmıyorlar. Dolayısıyla yüksek lisans programının ötesinde doktora programları anlamında biz sadece dışarıya şu an öğrenci yollamak durumundayız. Rekabet edebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Çünkü bizde zaten bir doktora programı yok. Oysa doktora bir alandaki uzmanlaşmak için aslında uzmanlaşmanın önemli temel şartlarından birisi. Bu anlamda rekabet edemiyoruz maalesef. Çok yıllar önce başvuru yaptığımızda dünyadaki belki ilk doktora programı olacaktı. Ve ben bunu YÖK'e verdiğim dilekçede altını çok çizerek, çok komik bir soru soruyor. Dünyadan bana 3 tane örnek göster. Senin açmak istediğin doktora programı ile ilgili dünyada örnek var mı? Ben neden dünyayı taklit edeyim ki? Neden hep birilerinin peşinden gidelim ki? Dolayısıyla bunu biz ilk yapalım diye altını böyle çizerek çizerek söylediğim dilekçeler hiçbir şekilde 60 gün içinde cevap vermezse reddetmiş sayıları kuralı çerçevesinde değerlendirilmedi.
Hocam şimdi bilişim ve teknoloji hukukunun metodolojisine geçmek istiyorum. Aslında bunu konuşmamızın başında da biraz bahsettik. Özellikle sizin akademik perspektifinizde kırılmaya yol açan makaleler aracılığıyla bilişim ve teknoloji hukukunun bir yöntem, metodoloji olduğunu ifade etmiştiniz ve dolayısıyla bunun bir bağımsız alan olduğunu ifade ettiniz. Bilişim ve teknoloji hukuku ayrı bir yöntem ve alan olarak kabul edildiği zaman bu alanın kaynakları nelerdir? Yani biz bilişim standartlarına mı bakmalıyız? Ya da uluslararası düzenlemelerdeki ilkeleri mi referans almalıyız? Farklı yargı sistemlerinde verilen içtihatlar bu anlamda bizim için yol gösterici nitelikte midir? Yoksa bir kaynak olarak esas alınabilir mi? Bunları merak ediyorum.
Beslendiğimiz alanı, yani alanın beslendiği kaynaklara döndüğümüz vakit diğer hukuk dallarıyla aslında birazcık örtüşüyor. Bizi sadece çok farklı dünyalara götüren şeyler bir karşımızdaki teknoloji olabiliyor. Dolayısıyla teknolojinin aslında dünyada yaratmaya çalıştığı ortak dil bazen standartlarla oluyor, bazen mevzuatlı oluyor. Standartlarla olduğu yer biz hukukçular için aslında çok kolay, regülatörler için de bence kolay. Örneğin ISO'nun blockchain'e ilişkin sözlük standardı çıktı, yeni. Bu bütün blockchain'le ilgili düzenleme yapmak isteyen aslında ülkelerin, regülatörlerinin, SPK mı yapacak, Merkez Bankası mı yapacak, BDDK mı yapacak? Oturup nedir terminoloji? Ortak dil hangisidir sorusunun cevabını mesela bizim için çok güzel verir. Ya da bir siber güvenlik ya da bilgi güvenliği dediğimizde buna ilişkin uluslararası standartlar bizim çıkaracağımız düzenlemelerde dünyanın her yerinde ortak dil yaratılması ve bir harmonize aslında hukuk dünyası oluşturmayı sağlar. Bu anlamda standart ve mevzuat arasındaki ilişkiyi ben her zaman sevmişimdir. Ve regülasyon yapmaya ihtiyaç var mı sorusunun analizinde standardı var mı sorusunu BTK çok sorar. Eğer bir konu standarda bağlanmışsa BTK uzun uzun düzenlemeler çıkarmaz. Bir tane tebliğ çıkarır. ISO 27032 der ya da 27091 der. Her neyse atını yapar, bitirir, kapatır, çıkar. Dolayısıyla ISO 27001'in, 27002'nin ya da diğer türev başka standartların ya da ETSI'nin başka standartlarına atıf yapan bir düzenlemelerin olduğu farklı coğrafyalarda, bir dünyada yaşadığımızda da aslında hukuk kuralları da birbiriyle aynı olmaya başlıyor. Bunun dışında içtihatlar. Biz bugün bilişim ve teknoloji hukukunda dönüp Avrupa Adalet Divanı'nın ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu birçok konudaki karar, bilişim ve teknoloji hukukçuları olarak oturup önemsediğimiz, bize belli bir yol gösteren aslında kararlar niteliğinde. Ya da belki bir mahkeme statüsünde olmasa da örneğin dönüyoruz, Avrupa Veri Koruması Otoritesi bu konuda ne demiş diyoruz. Ya da X Veri Koruması Kurumu ne demiş diyoruz. Ya da OECD ne demiş. Ya da Dünya Ekonomik Forumu ne yazmış. Buna ilişkin ne demiş gibi daha soft aslında şeyler, düzenlemelerden de biz çok fazla besleniyoruz.
Bunlar bağlayıcı kaynaklar değil ama bilişim ve teknoloji hukukuna Türkiye'de yol gösteren, yönünü tayin eden, dünyada da yol gösteren kaynaklar olarak ifade edebiliriz.
Diğer klasik tabii ki bizim de bilimsel eserlerimiz ya da yargı kararlarımız. Türkiye'deki birçok mahkemede bilişim ve teknoloji hukukuna ilişkin aslında farklı boyutları itibariyle kararlar veriyor. Bunlar da beslendiğimiz şeyler.
Bilişim ve teknoloji hukuku bir yandan da aslında gelenekselleşmiş ana bilim dallarıyla, medeni hukuk, ceza hukuku, iş hukuku, usul hukukları gibi kesişim alanına da sahip ve birçok alanla kesişim kümesi bulunuyor bu alanın. Buradan hareketle benim merak ettiğim husus, bilişim ve teknoloji hukukçusu olmak demek, kesişim kümesinde yer alan diğer ana bilim dallarına da hakim olmayı zorunlu kılar mı sizce?
Bir ölçüde gerektiriyor. Örneğin 56-51 gibi bir düzenleme yapılırken, İdare hukukunun temel kuralları ya da anayasa hukukundaki ölçülük ilkesi çerçevesinde buna aykırılık teşkil etmeyecek bir formülasyonla belki internet içerik düzenlemesini çıkarmak gerekiyor. Öteki türlü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar belki düzenlemenin yolu oluyor, iptal ediliyor. Bunun dışında diyelim ki ticaret hukukuyla ilgili bir şey yaptık. Deneyimlerimden örnek veriyorum. Ticaret hukuku formasyon olarak zaten hepimizin hukuk fakültelerinde öğrendiğimiz temel alanlardan birisi. Ama üzerine bir dijital şirket konteksiyle yaklaştığımız vakit temel ticaret hukukuna ilişkin süreçler ve kurguları bir şekilde biliyor olmamız gerekiyor ki kendi bildiğimiz bilişim ve teknoloji hukukunu gelip bu yapı içerisinde düzgün bir şekilde oturtabilelim. Hukuk formasyonu bilişim ve teknoloji hukukçusu için de önemli bir kriter. Eğer o formasyonu almamışsanız, formasyon yoksa bence bilişim ve teknoloji hukukçusu değil, hukukçu olamıyoruz. Çünkü kendi metodolojisiyle dönüp dokunduğu alanların sayısı çok çok fazla. Bu alanlara ilişkin olarak da formasyonunun gerçekten iyi olması gerekiyor ki o bilgiyle, temel bilgiyle biz oturup üstüne bir ayrı alanı kurgulamışız, koymuşuz. Bununla dönüp aşağıdaki diğer alanlara tekrar temas edip dokunduğunda hata yapmaması, yanlış yapmaması için birincil koşul bence iyi bir formasyon sahibi olması, iyi bir hukukçu olması insanın. Tek belirleyici unsur olarak ben bunu görüyorum.
Bilişim ve teknoloji hukuku çalışan, bu alanda özel sektörde avukatlık yapan insanlar arasında benim gözlemlediğim ve kimi zaman maalesef benim de dahil olduğum problemlerden bir tanesi de yarı Türkçe yarı İngilizce kullanım. Özellikle kendi çalıştığım alan olması itibariyle not aldığım, mesela işte case by case, milestone, bir insanın konsenti var mı, yasal base, legalize etmek gibi böyle kimi terimler duyuyorum. Hep sempozyumlardan, konferanslardan topladığım terimler. Örnekleri tabii çoğaltmak mümkün. Ama bir yandan da şöyle bir durum var. Bilişim ve teknoloji global bir alan ve İngilizce üzerinden terimleri oluşan bir alan. Burada yapılması gereken şey nedir? Yani biz bilişim ve teknolojiye ilişkin terimleri Türkçeleştirirken nelere dikkat etmeliyiz? Ve akademisyenler olarak bizlere düşen rol nedir burada? Bunu merak ediyorum.
Bir örnekle açıklayayım konuyu. Yıllar önce 2000 tarih 3 ben adli bilişim kitabını yazıyorum. Ama kitabın adı Computer Forensics. Henüz daha Türkçe karşılığı falan yok. Ben daha çalışıyorum kitap üzerinde. Fakat konu çok popüler. O tarihlerde bu kavrama Türkçe karşılık arama heyecanı içerisindeyiz hepimiz. Bunun için biz çok toplantılar yaptık. Bu önemli bir şey. İlgili olan herkes bir araya geliyor ve ilgili olan herkes oturup belli ki kavramlar öneriyor, Türkçe karşılıklar öneriyor. süreç içerisinde computer forensics bir şekilde sınıflandırma anlamında adli bilimler altına yerleştirildi. Bu şekilde bir yerleştirmeden dolayı da adli tıp uzmanları konu üzerinde de fikir yürütmeye başlayınca biz işte otopside delil çıkartıyoruz bir bedenden. Siz de bilgisayarı işte analiz ederek, inceleyerek içerisinden data çıkartıyorsunuz. Bu adli tıba çok benziyor, otopsiye çok benziyor. Bilgisayar adli tıbı olsun bunun adı gibi kavramlar da geldi. Tabii kavramın bilgisayar adli tıbını konferanslara çıkıp konuşuyorsunuz, yazdığınız yazılarda söylüyorsunuz ama insanlardan geri gelen şeyler yani feedback'lere baktığınızda çok da yerleşmiyor, kulağa tırmalıyor, çok beğenmedik gibi geri dönüşler geliyor. Bunun üzerine devam ediyorsunuz tekrar toplantılara ve kavram arama çalışmalarına. Sonra birisi bir gün bilgisayar, işte computer forensics için adli bilişim diyor. Adli bilişim yerleşiyor ve tutuyor. Bu da bir süreç.
Ama ne olursa olsun bilişim ve teknolojiye ilişkin kavramlar mümkün olduğunca Türkçeleştirilerek kullanılmalı diyorsunuz değil mi?
Bizim dilimiz Türkçe ve Türkçe keyifli ve güzel bir dil. Diller tarihine bakıldığı vakitte bu dünya üzerindeki eski dillerden birisi. Dolayısıyla bunlarla hep gurur duyuyoruz biz. Dolayısıyla tabii ki Türkçeleştirilmesi ve dilin zenginleştirilmesi de bu anlamda önemli. Buna ilişkin Türkçe kavram arama ve bulma çalışmaları da hukukçular olarak, bilişim ve teknoloji hukukçuları olarak bizim işimizin aslında diğer bir parçası.
Bilişim ve teknoloji alanındaki kuralların tamamı doğası gereği bilişime, teknolojiye temas eden hususları içeriyor. Burada özellikle teknolojiye temas eden bir hukuk kuralı oluşturulurken yöntem bakımından sizce nelere dikkat edilmeli?
Bir düzenleme yapılırken, bir mevzuat hazırlanırken, teknoloji odaklı özellikle bir mevzuat hazırlanırken, teknoloji nötr olması bu mevzuatın bizim için çok temel kriterlerden birisi. O yüzden yazdığımız örneğin elektronik imza kanunu teknolojiyi anlatır. Bir elektronik imza teknolojisinin nasıl çalıştığını anlatır. Kayıtlı elektronik posta bir teknolojiyi anlatır. Dolayısıyla bu teknolojiyi anlatan düzenlemeler içerisinde bizim teknoloji nötr duruyor olmamız ve sadece aslında fonksiyon ve işlevleri ve ona bağlanan hukuki sonuçları tanımlıyor olmamız önemli. Regülatör sandbox'lar aslında pazara daha yeni oyuncuların daha rahat girebilmesini sağlamak amacıyla bir düzenleme hazırlanırken ya mevcut düzenlemeden farklı yaklaşım şekilleri olabiliyor farklı coğrafyalara göre. Ya mevcut kuralları, diyelim ki GDPR'ı, yeni startuplar vesairelerin gelip o kurallarla yaşaması ve ona uyması mümkün olmadığı için çok ağır şartlar var. Daha temel bir çerçeve çıkartarak, bu temel çerçeveye uymalarını isteyerek onların gelişme ve büyümelerini gözlemlemek ve belli bir rakamsal büyüklüğe ulaştıktan sonra ancak diğer ekosisteme normal uyguladıkları kurallara tabi tutmak bir yöntem olabilir.
Burada önemli gördüğüm hususlardan bir tanesi de benim hocam, kuralların kalıcılığının sağlanabilmesi için düzenlemeler yapılması. İngilizce'de sanıyorum buna future proof nitelikte düzenlemeler deniyor. Bilişim ve teknoloji de yeni bir alan olduğu için bu kalıcılığı sağlayacak düzenlemeleri yapmak için nelere başvurulabilir ya da bu konuda bir yöntem belirlenebilir mi?
Çok temel konsept ve kavramlar kalsa bile, örneğin EIDAS'a baktığımda Avrupa'nın ilga ettiği elektronik imza direktifi içerisindeki temel çerçeve duruyor. Ama onun dışında şu an EIDAS yürürlük süreci de gözlemlenerek bir daha revizyona girdi. Şu an tamamen elektronik kimlik ve blockchain ağırlıklı bir dünya gelip onun içerisine gömülüyor. Dolayısıyla bizim dünyamızda bilişim ve teknoloji hukukunda ister bilgi teknolojileri ister elektronik haberleşme tarafı olsun. Elektronik haberleşmede haberleşme sistemleri sürekli yenileniyor. Yeni nesil elektronik haberleşme sistemleri geldikçe bizim kurallarımızın bir şekilde aslında ona göre revize ediliyor olması gerekiyor. Bu da bizim 5809 sayılı elektronik haberleşme kanunumuzun istese de aslında çerçevesinin aynı kalamayacağı ve başkalaşacağını bize gösteriyor. Aynı şey Avrupa'da da framework direktifler diyorlardı elektronik haberleşme ilişkin. Revizyon geçirdi. 5G, 6G vesaire konuşuluyor. Ve hepsini oturdu. Elektronik Communication Code adını verdikleri başka bir şey de toparladılar. Ayrı ayrı direktifleri kaldırdılar, paketlediler ve başkalaştı. Dolayısıyla kalıcı uzun süre, yani Türk Ticaret Kanunu gibi 50 yılda değişen bilişim ve teknoloji hukuku mezunatı hayal edemiyorum.
Benim gördüğüm örneklerden bir tanesi de Avrupa Birliği'nin bugün çıkarılan direktiflerinde ve bilişim ve teknolojiye temas ediyorsa eğer, özellikle o direktif, bir yeniden değerlendirme süresi öngörmüş. Direktifin kendi içerisinde bir hüküm olarak ben rastlıyorum buna. Yani diyor ki evet, bu 2018 yılında yürürlüğe girecek ama teknolojinin değişme ihtimaline karşı 2020 yılında bu direktifin komisyon tarafından yeniden gözden geçirilmesi gerekir.
Burada belki biz kendi rekorumuzu kırdık Türkiye olarak. 2004 tarihli elektronik imza kanunu Avrupa Birliği'nin ilga ettiği elektronik imza direktifine dayanıyor. Onlar eIDAS'ın revizyonuna geçtiler. Biz hala elektronik imza kanununu hiçbir şekilde revize edemedik. Yani 2004-2020 çok kabul edilebilir bir zaman aralığı değil.
Hocam, son olarak sormak istediğim soru, siz bu alanda Türkiye'de zannediyorum en kıdemli akademisyensiniz. Bu alanda yeni bir yol çizecek, yeni bir yoldan gidecek öğrenciler için hem salt bilişim ve teknoloji hukuku çalışan arkadaşlar açısından hem de bilişim ve teknoloji hukuku çalışmayıp da diğer alanlarda çalışacak ancak bu alanda da temas edecek eserler yazacak arkadaşlar açısından neler önerirsiniz? Onları duymak istiyorum.
Öncelikle çok boyutlu düşünmeyi, çok farklı şekillerde düşünebilmeyi ya da sorgulayabilmeyi herkes, bu zaten bir akademisyenin yapması gereken bir şey. Biz sadece hukuki tarafa yoğunlaştığımız vakit aslında onu çevreleyen diğer konularla beraber hukuken söylenmesi gereken şeyden uzaklaşmış oluyoruz. Dolayısıyla çok boyutlu ve geniş düşünebilme ve multidisipliner çalışabilme, ister doğrudan bilişim hukukçusu olsun, ister bu alana başka bir alandan temas edecek kişi de olsun, benim temel kriterim her zaman bu oluyor. Bir şeyi çalışırken benim yanımda hep böyle ya Sabancı'daki arkadaşlarım, ya başka bilgi güvenliği ya da siber güvenlik uzmanı arkadaşlarım, ya da okulun bilgisayar mühendisliğinden hocalar, bir şekilde teknik insanlar ya da okulun iletişim fakültesinden başka hocalar ya da okulun psikoloji bölümünden hocalar. Çünkü çalışmak istediğimiz konu bazen onların bakış açılarıyla da bir şey söylememi ve değerlendirmemi gerektiriyor en azından o bakış açısını. Dolayısıyla hangi alanda ne yapıyor olurlarsa olsunlar, bilişim ve teknoloji hukukuna ilişkin bir şey yapmak çok boyutlu düşünebilmeyi, ama bu çok boyutlu düşünebilme de multidisiplinerlikle sağlanıyor. Buna gözden kaçırmamalarını ben öneriyorum her zaman.
Hocam teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Bizi de İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ağırladınız.
Ben teşekkür ediyorum Furkan'cığım. Benim için de seni burada ağırlamak ayrıca keyifli ve güzel. Çünkü seni bilişim ve teknoloji hukukunun geleceği ve genç akademisyenlerinden, başarılı akademisyenlerinden birisi olarak görüyorum. Burası yuva. Hangi üniversitede olduğu kişinin bizim için önemli değil. Sonuçta hepimiz aynı gemideyiz. Dünyada ve Türkiye'de bilimin ilerlemesi için ülkemizde ya da dünyada bir şeyler yapmayı amaçlayan insanlarız. Buna kendini adayan insanlardan birisin, akademisyenlerden birisin. Ben de bunun için ayrıca çok teşekkür ediyorum sana. Yolun hep açık olsun.